Ayrım 29.
Sayfa 338. Kurmay subay geride kaldı. Prens Andrei tek başına ilerledi. Düşmana yaklaştıkça birliklerin daha düzenli, daha neşeli olduğunu görüyordu. En büyük düzensizlik ve sıkıntı Zinmönlerinde Fransızlara 10 ders uzaklıkta olup Prens Andrei'nin o sabah yanından geçtiği ağırlık kolundaydı. Grunt'ta da oldukça endişe ve bilinmeyen bir şeyden korku seziliyordu. Ama Prens Andrei Fransız hatlarına yaklaştıkça birliklerin daha güvenli göründüklerini fark ediyordu. Erler sırtlarında kaputları sıralanmış duruyor, bir çavuşta bir onbaşı erleri sayıyor, sıraların en sonundaki erin göğsüne parmakla basarak elini kaldırmasını emrediyorlardı. Düzlükte dört bir yana dağılmış erler ağaç ve tahta taşıyor, neşeyle konuşa gülüşe barakalar kuruyor, çoban ateşlerinin başında giyinmiş ya da çıplak erler oturuyor, gömleklerine ayaklarına sardıkları çaputları kurutuyor, bazıları kaputlarıyla çizmelerini tamir ediyorlardı. Bir kısmı da karavanalarla aşçıların başında toplanmış duruyorlardı. Bölüklerden birinde yemek hazırdı. Erler yüzlerinde bir aç gözlülük ifadesiyle dumanı tüten kazanlara bakıyor, bölük emininin tahta bir çanak içinde barakasının önünde bir kütüğün üzerinde oturan subaya götürdüğü yemeğin tadılıp kontrol edilmesini bekliyorlardı. Daha talihli olan bir başka bölükte, talihliydi çünkü vodka öyle herkeste yoktu. Erler geniş omuzlu, yüzü çiçek bozuğu bir çavuşun etrafında duruyor. Çavuş da küçük bir fıçıyı eğerek sırayla uzatılan matara kapaklarına vodka dolduruyordu. Erler yüzlerinde dini heyecana benzeyen bir duyguyla mataraları ağızlarına götürüyor, dikiyor, ağızlarını çalkalıyor, kaputlarının kollarıyla dudaklarını silerek neşelenmiş yüzlerle çavuşun yanından uzaklaşıyorlardı. Yüzleri öylesine sakindi ki sanki bütün bunlar birliğin en azından yarısını yere serecek bir işten önce düşmanın gözü önünde değil de batanın herhangi bir yerinde rahat bir molayı beklerken oluyordu. Prens Andrei önce alayı geçtikten sonra gene öyle barış zamanına ait işlerle uğraşan Kiyevli humbaracıların aslan gibi delikanlıların sıralarına daldı ve diğer bütün barakalardan ayrılan yüksek komutan barakasının biraz ilerisinde sıralanmış humbaracı takımına rastladı. Önlerinde yarı çıplak halde bir adam uzanmış yatıyordu. İki er onu tutuyor, başka iki er de havada kıvrılan değneklerle ölçülü olarak çıplak sırtına vuruyorlardı. Cezaya çarptırılan er anormal bir sesle bağırıyordu. Şişman bir binbaşı sıra olmuş erlerin önünde dolaşıyor, çığlıklara hiç önem vermeden askerin hırsızlık etmesi ayıptır diyordu. Bir er namuslu, dürüst ve korkusuz olmalı. Hele kardeşinden bir şey çaldı mı artık onda ne şeref kalır ne namus. Alçağın biri sayılır. Vur bir daha, vur bir daha. Böylece devamlı şaklayan değnek sesleriyle acı acı ama sahte çığlıklar duyuluyordu. Binbaşı daha daha diye tekrarlıyordu. Genç bir subay yüzünde şaşkınlık ve acıma ifadesiyle cezalandırılanın yanından uzaklaştı. Oradan geçen yavere soran bir bakışla baktı. Prens Andrei ön hatlara çıkınca mevzi boyunca ilerledi. Sol ve sağ kanatlarda Rus ve düşman hatları birbirinden uzaktı. Ama ortada sabahleyin ateşkes görüşmelerini yapan subayların geçtiği yerde hatlar o kadar yaklaşmıştı ki erler birbirlerini görüyor, hatta aralarında konuşmalar yapıyorlardı. Burada hatlardaki erlerden başka her iki tarafta birçok meraklılar toplanmış, gülüşerek kendilerine hem garip hem de yabancı görünen düşmana bakıyorlardı. Sabahleyin erkenden hatlara yaklaşma yasağına rağmen komutanlar bir türlü bu meraklılarla başa çıkamamışlardı. Hatlardaki erler nadir görülen bir şey gösteren insanlar gibi artık Fransızlara bakmıyor, oraya gelenlerde gözlerine çarpan şeyler hakkında tartışıyor, canları sıkılarak nöbetin değişmesini bekliyorlardı. Prens Andrei durup Fransızları seyretmeye koyuldu. Erlerden biri bir subayla birlikte ön hata yaklaşan ve bir Fransız humbaracısıyla harıl harıl bir şeyler konuşan Rus silah endazını işaret ederek arkadaşına ''Şuna bak şuna'' diyordu. ''Amma da kolay çene yarıştırıyor. Fransız bile ona yetişemiyor. Sen de bir denesene Sidorov.'' Fransızca konuşmakta usta sayılan Sidorov ''Dur hele, bak dinle'' diyordu. ''Amma da ustaymış ha.'' Gülüşenlerin işaret ettikleri er Dolohov'du. Prens Andrei onu tanıdı ve söylediklerine kulak kabarttı. Dolohov kendi yüzbaşısıyla birlikte alayının durduğu sol kanatta ön hata gelmişti. Bölük komutanı öne doğru eğilmiş, hiç anlamadığı halde bir tek sözünü bile kaçırmamaya çalışarak Dolohov'u kışkırtıyordu. ''Hadi daha söyleyin'' diyordu. ''Daha hızlı konuşun, rica ederim.'' ''Ne diyor?'' Dolohov yüzbaşıya karşılık vermiyordu. Fransız humbaracısıyla ateşli bir tartışmaya dalmıştı. Tabii savaştan söz ediyorlardı. Fransız, Avusturyalılarla Rusları birbirine karıştırarak Rusların teslim olduklarını, ta Ulm'den beri hep geri çekildiklerini ileri sürüyordu. Dolohov ise Rusların teslim olmadıklarını, aksine Fransızlara dayak attıklarını ispatlamaya çalışıyordu. ''Buradan da sizi kovmamız emredildi, kovacağız da'' diyordu. Fransız, "Yalnız," dedi, "dikkat edin de bütün kazandıklarınızla birlikte sizleri de esir etmeyelim." Onları seyredip dinleyen Fransızlar gülüştüler. Dolohov, "Suvorov zamanında size nasıl göbek attırdıysak yine öyle göbek attıracağız. Sizleri oynatacaklar," dedi. Fransızlardan biri, "Ne zırvalıyor?" diye sordu. Bir başka er eski savaşlardan söz edildiğini anlayarak, "Eski hikayelerden söz ediyor. İmparator sizin o süvarinize Hanya'yı Konya'yı gösterecek, başkalarına gösterdiği gibi." Dolohov, "Bonaparte" diye söze başlayacak oldu. Fransız sözünü kesti. "Bonaparte değil, imparator," diye öfkeyle bağırdı. "Allah'ın belası. Allah o imparatorumuzun belasını versin." Dolohov bunu söyledikten sonra askerlerin yaptığı gibi Rusça kaba bir küfür savurdu. Silahını omuzlayıp uzaklaşarak yüzbaşıya "Hadi gidelim Ivan Lukiç," dedi. Hattaki erler "Fransızca dediğin böyle olur," diyorlardı. "Hadi sen de kendini göster Sidorov." Sidorov göz kırptı, Fransızlara dönerek acele acele anlaşılmaz bir sürü sözler söylemeye başladı. Konuşmasına anlamlı bir ton vermeye çalışarak "Karimala tafa safi muter kaska" diye hızlı hızlı söyleniyordu. Erlerin arasında "Ha ha, hihi" diye öylesine neşeli, öylesine canlı bir kahkaha uğultusu dolaştı ki hatların öbür tarafındaki Fransızlara da bulaştı. Böyle bir gülüşmeden sonra silahların boşaltılması, mühimmatın havaya uçurulması, herkesin de bir an önce evine gitmesi gerekir sanılırdı. Ama tüfekler dolu duruyor, yuvalarla tahkimattaki mazgal delikleri yine aynı tehdit edici biçimde bakıyor toparlaklarından ayrılmış toplar yine eskisi gibi birbirlerine çevrilmiş bulunuyordu. Prens Andrei sağ kanattan sol kanada kadar bütün hattı dolaştıktan sonra kurmay subayın bütün savaş alanının göründüğünü söylediği bataryaya çıktı. Oraya varınca atından indi, toparlaklarından ayrılmış dört toptan en kenarında olanının yanında durdu. Topların önünde nöbetçi topçu eri bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Subayı görünce selama durdu ama yapılan bir işaret üzerine gene aynı ölçülü adımlarla can sıkıcı yürüyüşüne devam etti. Topların arkasında toparlaklar, daha geride de atlar ve topçuların yaktığı çoban ateşleri vardı. Solda en kenardaki topun biraz ilerisinde sazlardan yeni örülmüş bir kulübecik görünüyor, içinden heyecanlı subay sesleri geliyordu. Gerçekten bataryanın bulunduğu yerden Rus mevzilerinin hemen hepsi, düşman mevzilerinin de büyük kısmı olduğu gibi görünüyordu. Bataryanın tam karşısında, karşı tepenin ufukta birleştiği yerde Schöngraben köyü bulunuyordu. Solunda ve sağında üç yerde çoban ateşlerinin dumanı arasında kalabalık Fransız birlikleri seçilebiliyordu. Birliklerin büyük kısmının köyün içinde ve tepenin öbür tarafında bulunduğu belliydi. Köyün solunda, dumanın içinde batarya gibi bir şey göze çarpıyordu ama çıplak gözle ne olduğu iyice fark edilemiyordu. Sağ kanat, Fransız mevzilerine yukarıdan bakan oldukça yalçın bir tepenin üzerinde mevzilenmişti. Buraya piyadeler yerleşmişti. En kenarında da Dragon. Dragon ağır süvari birlikleri görünüyordu. Ortada Tushin'in bataryasının bulunduğu, Prens Andrei'nin de mevzileri gözden geçirdiği yerde Rus kuvvetlerini Schöngraben'den ayıran dereye yumuşak bir şekilde dümdüz inen bir yamaç, karşı tarafta da bir yokuş vardı. Solda Rus birlikleri odun kesen piyade erlerinin yaktığı ateşlerden dumanlar yükselen ormana dayanmışlardı. Fransızların hatları daha genişti. Belliydi ki kolaylıkla bizi iki taraftan da çevirebilirlerdi. Bizim mevzilerin arkasında sert ve derin bir uçurum vardı. Topçularla süvari kuvvetlerinin buradan geri çekilmesi zordu. Prens Andrei dirseğini topa dayayarak cebinden cüzdanını çıkardı, kendisi için birliklerin mevzilerini gösteren bir plan karaladı. İki yerini kalemle işaretledi, bunları Bagration'a bildirmeye niyetliydi. Önce bütün topçuları ortada toplamayı, sonra süvari kuvvetlerini geriye, uçurumun öbür tarafına götürmeyi tasarlıyordu. Devamlı olarak başkomutanın yanında bulunan, orduların hareketlerini izlerken genel anlamdaki emirlere dikkat eden ve savaşları tarihi bakımdan devamlı inceleyen Prens Andrei, birazdan başlayacak savaşta birliklerin alacağı durumu elinde olmayarak yalnız ana çizgileriyle görüyordu. Ancak bazı kuvvetli ihtimaller aklına geliyordu. Eğer düşman sol kanadımıza hücum ederse, Kievski humbaracılarıyla Podolski avcı bölükleri kendi mevzilerini ortadaki ihtiyat kuvvetleri onlara yetişinceye kadar tutmak zorunda kalacaklar. Böyle bir şey olursa, dragonlar yandan saldırıp onları tepeleyebilirler. Ortaya hücum olursa, bu tepede ana bataryayı ileri sürer, onun koruyucu ateşi altında sol kanadımızı toparlar, kademe kademe dere yatağına doğru çekiliriz. Bataryada topun yanında durduğu sürece kulübede sohbet eden subayların seslerini duyuyor ama çoğu zaman olduğu gibi konuşmalarından bir tek sözcük anlamıyordu. Birden kulübeden duyulan seslerde öyle içten bir ifade belirdi ki elinde olmayarak hayretle kulak kabarttı. Bu Prens Andre'nin tanır gibi olduğu hoş bir sesti. ''Hayır kardeşim, diyorum ki eğer ölümden sonra ne olduğunu bilebilseydik, o zaman kimse ölümden korkmazdı.'' ''Ya, işte böyle kardeşim.'' Daha genç birinin sesi konuşanın sözünü kesti. ''İster kork, ister korkma. Hepsi bir. Nasıl olsa kaçınamazsın.'' Daha olgun bir sesin sahibi, önceki iki kişinin sözünü kesti. ''Ama ne olursa olsun insan korkar. Ah siz yok musunuz bilgiçlik taslayanlar?'' Siz topçular çok şey bilirsiniz. Neden? Çünkü her şeyinizi yanınıza taşırsınız. Vodkacığınızı da, mezeciğinizi de. Bunun üzerine o olgun sesin sahibi herhalde bir piyade subayı olacaktı, güldü. Prens Andrei'nin tanır gibi olduğu birinci ses devam etti. Ama ne de olsa korkarsın. Bilmediğin için korkarsın. Korktuğun budur. Sen istediğin kadar ruhun gökyüzüne çıktığını söyle, sanki biz gökyüzü diye bir yerin olmadığını, yalnız bir atmosferin var olduğunu bilmiyor muyuz? O olgun ses topçunun sözlerini yine kesti. Eh, sizin şu zehirden azıcık bize de ikram etseniz de Tuşin. Prens Andrei memnunlukla felsefe yapan sesi tanıyarak, ha bu alay kantininde çizmesiz oturan yüzbaşı olacak diye düşündü. Tuşin, hay hay o zehirden vereyim dedi ama gene de ölümden sonrasını kavramak. Sözünü bitiremedi. Aynı anda havada bir ıslık sesi duyuldu. Yaklaştı, yaklaştı. Gittikçe hızlandı, gittikçe daha kuvvetli, daha belirli duyuldu. Sonra bir mermi insanüstü bir kuvvetle sanki söylenmesi gerekeni bitirememiş gibi etrafa toprak saçarak kulübenin biraz ötesine düştü. Toprak bu müthiş vuruştan sonra ah diye bağırır gibi açıldı. Aynı anda kulübeden ağzının yan tarafına sıkıştırdığı çubuğuyla herkesten önce çıkan kısa boylu Tuşin göründü. İyi, zeki bir ifade taşıyan yüzü biraz solmuştu. Arkasından o olgun sesin sahibi, dinç bir piyade subayı çıkıp bölüne doğru koşmaya başladı. Koşarken düğmelerini ilikliyordu. Prens Andrei atının üzerinde bataryanın bulunduğu yerde durdu, merminin atıldığı topun dumanına baktı. Bakışları geniş arazinin üzerinde dağılıyordu. Yalnız daha önce hareketsiz görünen kalabalık Fransız birliklerinin dalgalandığını, solda da gerçekten bir batarya bulunduğunu görüyordu. Dumanı henüz dağılmamıştı. Herhalde yaver olan iki Fransız süvarisi tepenin üzerinden dört nala geçtiler. Tepenin altında hatları takviye için küçük bir düşman kolunun ilerlediği apaçık görünüyordu. Daha birinci atışın dumanı dağılmamıştı ki ikinci bir duman göründü. Bir top sesi daha duyuldu. Savaş başlamıştı. Prens Andrei atını çevirdi, dört nala Grunt'a Bagration'u aramaya gitti. Arkasında top seslerinin gittikçe sıklaştığını, şiddetlendiğini duyuyordu. Herhalde bizimkiler karşılık vermeye başlamışlardı. Aşağıdan daha önce ateşkes görüşmelerini yapan subayların geçmiş oldukları yerden tüfek sesleri geliyordu. Bonaparte'ın o korkunç mektubuyla Lamoris biraz önce dört nala Murat'ın yanına gelmişti. Utanç içinde kalan Murat, yaptığı yanlışlığı düzeltmek isteğiyle hemen ordularını orta kısımla iki kanadın etrafından dolaşarak ileriye sürmüştü. Böylece akşama kadar imparator gelmeden önce karşısında bulunan önemsiz birliği yok edeceği umudundaydı. Prens Andrei, damarlarındaki kanın daha hızlı aktığını duyarak başladı işte diye düşünüyordu. Ama benim Toulon'um nerede ve nasıl kendini gösterecek? Bir çeyrek saat önce lapa yiyen, vodka içen birliklerin arasından geçerken her yerde aynı hareketleri, silahlarını toplayarak sıraya giren erleri görüyor, bütün yüzlerde kendi içinde duyduğu heyecanın eşini fark ediyordu. Her erin, her subayın yüzünde sanki şu sözler okunuyordu. Başladı, işte gelip çattı. Korkunç ama neşeli bir şey. Daha yapılmasına devam edilen tahkimata yaklaşmadan önce gözün donuk akşam ışığında kendisine doğru atlıların geldiğini gördü. Öndekinin sırtında bir yamçı, başında da kulaklıklı deri bir kasket vardı. Beyaz bir ata binmişti. Bu Prens Bagration'du. Prens Andrei durup onu bekledi. Bagration atını durdurdu. Prens Andrei'yi tanıyınca başını salladı. Prens Andrei ona gördüklerini bildirirken Bagration hep ileriye bakmaya devam ediyordu. Prens Bagration'un o uykulu hissini veren bulanık ve yarı kapalı gözleriyle sert çizgili esmer yüzünde bile başladı. İşte gelip çattı der gibi bir ifade vardı. Prens Andrei tedirginlik ve merakla bu hareketsiz yüze dikkatle bakıyor, şunu öğrenmek istiyordu. Acaba bu adam o anda bir şey düşünüyor, duyuyor muydu? Düşünüyor ve duyuyorsa bu düşünce ve duyguları neydi? Ona bakarak kendi kendine bu hareketsiz yüzün gerisinde gerçekten bir şey var mı acaba diye soruyordu. Prens Bagration, Prens Andrei'nin sözlerini kabul ettiğini belirten bir hareketle başını eğdi. Olup bitenler de kendisine bildirilenler de sanki daha önce tam tahmin ettiği şeylermiş gibi iyi dedi. Prens Andrei atla hızlı hızlı geldiği için nefesi kesilir, çabuk konuşuyordu. Prens Bagration ise sözlerini doğulu insanlara özgü bir şiveyle sanki acele edecek bir şeyin olmadığını telkin etmek istiyormuş gibi mahsus ağır ağır söylüyordu. Öyleyken atını dört nala kaldırarak Tushin'in bataryasına doğru gitti. Prens Andrei maiyetle birlikte onu izledi. Prens Bagration'un arkasından gelenler şunlardı. Bir maiyet subayı, Prens Yaveri Jerkov, bir emir çavuşu, İngiliz kırması güzel bir ata binmiş bir kurmay subay ve merak ettiğinden savaşı seyretmek için izin istemiş bir askeri müşavir. Dolgun yüzlü, şişman askeri müşavir, dudaklarında saf, sevinçli bir gülümseyişle atının üzerinde sallanıp duruyor, çevresine bakınıyor, süvarilerin, kazakların, yaverlerin arasında sırtındaki sof kaputu ve nakliye erlerinin kullandıkları cinsten eğriyle acayip görünüyordu. Jerkov, Bolkonski'ye askeri müşaviri işaret ederek, ''Savaşı seyretmek istiyormuş.'' dedi. ''Ama daha şimdiden 3,5 atıyordur.'' Askeri müşavir sanki Jerkov'un alaylarına hedef olmaktan memnunluk duymuş, hatta olduğundan daha da budala görünmek istiyormuş gibi bütün yüzünü aydınlatan saf ama aynı zamanda kurnaz bir gülümseyişle yeter artık dedi. Nöbetçi kurmay subay, çok gülünç bir şey Bay Prensim dedi. Fransızca'da prens ünvanının özel bir biçimde söylendiğini hatırlıyordu ama bir türlü söyleyemiyordu. Bu arada hepsi Tushin'in bataryasına yaklaşmışlardı. Önlerine bir mermi düştü. Askeri müşavir saf saf gülümsemeyerek ''Bu düşen ne?'' diye sordu. Jerkov ''Fransız galetası'' dedi. Askeri müşavir ''Demek bunlarla bizi dövüyorlar öyle mi?'' diye sordu. ''Ne müthiş şey!'' Memnunluktan gevşemiş gibiydi. Daha sözünü bitirmemişti ki beklenmedik bir anda gene korkunç bir ıslık ve sonra yumuşacık bir şeye çarpan bir cismin sesi duyuldu. Askeri müşavirin biraz sağında at sırtında giden kazak şrak diye atıyla beraber yere devrildi. Jerkov'la nöbetçi kurmay subayı eğerlerinin üzerinde eğilerek atlarını çevirip daha uzağa sürdüler. Askeri müşavir kazağın karşısında durdu, büyük bir dikkat ve merakla bakmaya başladı. Kazak ölmüştü. Atı hala debeleniyordu. Prens Bagration gözlerini kısarak arkasına baktı. Meydana gelen kargaşalığın nedenini görünce kayıtsız bir tavırla böyle saçmalıklarla uğraşmaya değer mi der gibi başını öbür tarafa çevirdi. Usta bir binicinin hareketiyle atını durdurdu, hafifçe eğildi, kamçısına takılan kılıcını düzeltti. Kılıç eski bir şeydi, şimdi kullanılan kılıçlara benzemiyordu. Prens Andrei, Suvorov'un İtalya'da kendi kılıcını Bagration'a hediye edişiyle ilgili hikayeyi hatırladı. O sırada bu anı ona özellikle zevk vermişti. Bolkonski'nin savaş alanını seyrederken yanında durduğu bataryaya yaklaştılar. Prens Bagration sandıkların başında duran cephane erine "Bu kimin bölüğü?" diye sordu. Gerçi bu kimin bölüğü diye sormuştu ama aslında "siz buradakiler korkmuyorsunuz ya" demek istiyordu. Cephane eri de bunu anladı. Kızıl saçlı yüzü çilli cephane eri dimdik selama durdu. "Gerçi bu kimin bölüğü diye sormuştu ama aslında siz buradakiler korkmuyorsunuz ya" demek istiyordu. Cephane eri de bunu anladı. Kızıl saçlı yüzü çilli cephane eri dimdik selama durdu. Neşeli bir sesle "Yüzbaşı Tuşin'in" diye bağırdı. Bagration zihninden bir şeyler geçirerek "iyi iyi" diye söylendi. Öncülerin önünden en uçtaki topa doğru ilerledi. O topa yaklaştığı sırada toptan onun da mahiyetindekilerin de kulaklarını çınlatan bir patlayış duyuldu. Sonra dumanın içinde topçuların topu kavradıkları, adalelerini şişirerek hızla tekrar eski yerine doğru ittikleri görüldü. Bir numaralı iri yarı geniş omuzlu er ayaklarını iyice açarak tekerleğin bulunduğu tarafa sıçradı. İki numaralı er titreyen elleriyle topu dolduruyordu. Ufak tefek hafifçe kambur duran Subay Tuşin kundağa çarparak ön tarafa koştu. Generali fark etmeden küçük elini gözlerine siper ederek ileriye baktı. İncecik sesine, kalıbına hiç de uymayan bir ifade vermeye çalışarak "iki derece daha, o zaman tamam olacak" diye bağırdı. Sesi daha da tizleşti. "İkinci, indir indir medya" diye Bagration subaya seslendi. O zaman Tuşin askerlerin selam verdikleri gibi değil, papazların kutsadıkları vakit yaptıkları gibi çekingen, beceriksiz bir hareketle üç parmağını kasketinin siperliğine değdirerek generale yaklaştı. Gerçi Tuşin'in toplarına dere yatağını dövmek görevi verilmişti ama o önünde kalabalık Fransız birliklerinin toplandığı Schöngraben köyüne yangın mermileri yağdırıyordu. Tuşin'e hiç kimseye nereye neyle ateş edeceği konusunda hiçbir emir vermemişti. O da çok saygı duyduğu çavuş Zaharchenko'ya danıştıktan sonra köyü yakmanın doğru bir şey olacağına karar vermişti. Bagration subayın verdiği raporu dinledikten sonra iyi olmuş diyerek karşısında uzanıp giden savaş alanına bir şeyler tasarlıyormuş gibi bakmaya başladı. Fransızlar en çok sağ kanattan yaklaşmışlardı. Kievski alayının durduğu tepenin altındaki dere yatağından tüfeklerin tüyleri ürperten takırdıları peş peşe duyuluyordu. Mahiyet subayı prense çok daha sağda bizim kanadımızı sarmaya çalışan bir Fransız kolunu işaret ediyordu. Solda ufuk çizgisi yakında bulunan ormanla bitiyordu. Prens Bagration merkezden iki taburun sağ kanadı desteklemesini emretti. Mahiyet subayı prense o iki taburun gitmesiyle topların açıkta kalacağını söylemek cesaretinde bulundu. Prens Bagration mahiyet subayına döndü, hiçbir şey söylemeden ona donuk donuk baktı. Prens Andrei'ye kalsa mahiyet subayının sözleri yerindeydi. Gerçekten buna karşı söylenecek hiçbir şey yoktu.